Şimdi bu hafta bugün aslında konumuz Luka idi. Ama geçenlerde Sami bana bir e-mail gönderdi. Aslında küçük bir mesaj, bir internetten bir kısa bir film bana şey yaptı, gönderdi, postaladı. Onu seyrettiğim zaman gülmekten yerlere yattım. Ama aslında her ne kadar gülünç de olsa, komik de olsa aynı oranda da çok önemli bir içeriği vardı bu mesajın. İçeriği çok önemliydi. Aslında her birimizin düşünmesi gereken, üzerinde kafa yorması gereken bir noktaydı. Biliyor musunuz? Kutsal kitapta çok önemli bir vaat var. Habercilerin işleri 1. bölüme bakalım isterseniz. Elçilerin işleri ya da habercilerin işleri. Orada çok önemli bir vaat geçiyor. O vaadı bir hatırlayalım bakalım. 1. bölüm. 1. bölüm. Habercilerin işleri 1. bölüm. ayet. Ne diyor? Ey celililer, neden göğe bakıp duruyorsunuz diye sordular. Aranızdan göğe alınan İsa göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir. Yani Rabbimizin gelişiyle ilgili çok önemli bir vaat. Ve bu pastör, diyelim oranın vaizi, çok hızlı bir şekilde İsa'nın gelişiyle ilgili bir mesaj veriyordu. Biliyorsunuz dedi, işte kutsal kitapta İsa'nın gelişiyle ilgili bir önemli bir vaat var. Bu vaat bir ay içerisinde gerçekleşebilir. Yani İsa bir ay içerisinde gelebilir dedi. İsa iki hafta içerisinde gelebilir. Ya da İsa bir hafta içerisinde gelebilir dedi. Ya da İsa 3 gün içerisinde gelebilir dedi. Ya da İsa şimdi gelebilir dedi. Şimdi gelebilir deyince pat adam ortadan yok oldu. Kilise topluluğundan hemen hemen yarısından çoğu yok oldu ama adamın kutsal kitabının dışında ve o izleyenlerin dışında, yani bir 5 kişi 6 kişi de orada kaldı hatırladığım kadarıyla. Orada güzel bir içerik vardı. Demek ki İsa geldiğinde herkes Rabbin yanına gidemeyecek. Herkes o Rabbin vaat ettiği sonsuz yaşam içerisine girme hakkına sahip olmayacak. Kimler oraya girecek? İman eden, gerçek anlamda Rab ile yürümeye karar veren, ona sıkı sıkıya bağlı, Rab ile birlikte yürüyen kişiler ancak. Çok ilginçtir. Kilisede adam vaaz ediyor ve kilisede 8-10 kişi kalıyor. Vaiz gidiyor. Kilisenin içerisinden birçok kişi gidiyor ama 8 kişi 9 kişi kalıyor geride. Ve onların içerisinden bazıları anlıyorlar olayı ve iş işten geçmiş artık. Artık istesen iman etsen de bir o imkan yok. Eğiliyor ve orada gözyaşlarıyla boyunlarını eğiyorlar ve film kapanıyor. Onun için bunu görünce çok hoşuma gitti. Aslında Sami'ye söylemiştim, onu burada gösterme imkanı varsa gösterelim, kardeşler için güzel bir mesaj olur diye. Ama maalesef o imkan yoktu, olmadı. Ancak bunu ben bu şekilde size aktarmaya çalıştım. Onun için düşündüm. Hatırlayacaksınız belki, Yaratılış kitabının 5. bölümünde 5. bölümünü ele aldığımızda orada Hanok hakkında okumuştuk. Ve o 5. bölümü ben size bir şekilde açıklamıştım, anlatmıştım. Ben bu İsa'nın gelişiyle ilgili iman edenlerin, Rab ile birlikte yürümeye karar veren kişilerin onunla birlikte göğe gideceğiyle ilgili olduğu için Hanok'u anımsadım. Belki o 5. bölümden biraz size paylaşmak istedim. Hatırlamak açısından önemli bir içerik, önemli bir mesaj var. Şimdi kutsal kitabın tamamına baktığımızda en fazla isimler bu 5. bölümde geçiyor. En fazla isimler bu 5. bölümde geçiyor ve hem doğum hem ölüm yine en sık burada karşımıza çıkıyor. Onun için ben bu bölümü ne zaman okusam kendimi sanki mezarlıktaymış gibi hissediyorum. Yani doğdu diyor, öldü. Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Hep ölüm, hep ölüm, hep ölüm. Hep ölümle ilgili bir pasaj. Onun için düşündüğüm, belki bu 5. bölümü 24. ayetine kadar okuyalım. Oradaki gerçekleri bir kez daha anlamaya, kavramaya çalışalım birlikte. Değişiklik olsun. Bugün ayağa kalkın. Zaten epey oturacaksınız. Kutsal kitabın ben bu 24 ayetini okuyayım sizlere. Ondan sonra hızlı bir şekilde buradaki ruhsal gerçekleri anlamaya çalışalım. Beşinci bölüm. Musa'nın kitabı, birinci kitabı Yaratılış. Beşinci bölüm. İlk 24 ayet. Adem soyunun öyküsü diyor. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara insan adını verdi. Adem 130 yaşındayken kendi suretinde kendisine benzer bir oğlu oldu. Oğlu Şit adını verdi. Şit'in doğumundan sonra Adem 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü. Ondan sonra diyor, Şit 105 yaşındayken oğlu Enoş doğdu. Enoş'un doğumundan sonra Şit 807 yıl yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Şit toplam 912 yıl yaşadıktan sonra öldü. Doğdu, yaşadı ve öldü. Enoş 90 yaşındayken oğlu Kenan doğdu. Kenan'ın doğumundan sonra Enoş 815 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Enoş toplam 905 yıl yaşadıktan sonra öldü. Kenan 70 yaşındayken oğlu Mahalel doğdu. Mahalel'in doğumundan sonra Kenan 840 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Kenan toplam 910 yıl yaşadıktan sonra öldü. Ölüm, ölüm, ölüm. Mahalel 65 yaşındayken oğlu Yeret doğdu. Yeret'in doğumundan sonra Mahalel 830 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Mahalel toplam 895 yıl yaşadıktan sonra o da öldü. Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok'un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Yeret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra o da öldü. Yani dünyaya kimse, çok affedersin bir laf var söylüyorlar ya, kimse dünyaya kazık çakmıyor değil mi? Yani eninde sonunda ölüm, o son durak ölüm durağından geçmek zorunda. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşalah doğdu. Metuşalah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulların kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü. Tanrı ortadan kayboldu. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Burada ölüm görmüyoruz, değil mi? Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Ama Hanok'a gelince Tanrı diyor onu yanına aldı. Şimdi biliyorsunuz, oturabilirsiniz sevgili kardeşler. Bu 5. bölüme baktığımız zaman tam 8 kez öldü ifadesi kullanılıyor. Bu ölüm neyin sonucuydu? Çok iyi biliyoruz. Günahın yeryüzüne girişi sonucu, ölüm de beraberinde yeryüzüne girmiş oldu ve insanın yandaşı oldu. Yani ölüm her birimiz için geçerli bir şey. Bu yüzden Adem ve Hava günaha düştükten sonra onlar öldüler. Ve o noktadan bu noktaya kadar birçok insan doğuyor, yaşıyor ve ölüp toprak olup gidiyor, değil mi? Onun için bunu anlamanın tek yolu mezarlıklara bakmak yeterlidir. Ben geçenlerde yürüyüş yaparken bizim mezarlığa baktım, köydeki mezarlığa. İnan artık o eski bölümleri kemiklerini çıkartmak zorunda kalıyor artık. Yer bir şekilde daralıyor. Yani ölenler bayağı çoğunlukta. Romalılar 5. bölümde diyor ki bir tek insan yüzünden günah nasıl dünyaya girdiyse günah yüzünden de ölüm dünyaya girdi. Böylece diyor bütün insanları ölüm sardı. Evet sevgili kardeşler, Adem'in suçu bütün insanların mahkumiyetine yol açtı ama Mesih'in doğruluk eylemi ise iman eden insanlara ne yaptı? Yaşam veren aklanmayı sağlamış oldu. Bugün ölüm varlığını sürdürüyor mu? Sürdürüyor. İnsan bugün ölmeye devam ediyor mu? Ölmeye devam ediyor. Biz de bir gün vaktimizi dolduracağız. Bu yeryüzünden göçüp gideceğiz. Ama İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamı getiren lütuf doğrulukla egemenlik sürmektedir. Yani iman eden kişi ölmüş olsa da varlığını Rab ile birlikte sürdürmeye devam edecektir. Ve bunu Romalılar 5:21'de şöyle okuyoruz. Romalılar 5:21'de günah diyor ölüm yoluyla egemenlik sürdüğü gibi Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. Şimdi 21. ayete kadar baktığımızda hep ölüp giden insanlar hakkında okuyoruz. Ama 21. ayette çok farklı bir gerçekle yüz yüze geliyoruz. Hanok 65 yaşındayken diyor ki oğlu Metüşalat doğdu. Sonra ne oldu? Metüşalat doğduktan sonra diğerleri gibi ölüp gitti mi?
300 yıl daha yaşadı.
Ne diyor? Metüşalat doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra diyor ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Şimdi bu okuduğum ayette çok önemli bir gerçek var. Önemli bir nokta var sevgili kardeşler. İnsanlar normalde doğup yaşayıp öldükten sonra bunların arasında biri dünyaya geliyor ama diğerleri gibi ölümün o korkunç yüzünü görmüyor. Yani ölümü tatmıyor. Yani ölümden zevk alan var mı? Ölüm acı veriyor insana değil mi? Ölüm korkunç bir olay. Kişi yaşlı da olsa hiç fark etmez, insana acı veriyor. Ama Hanok ölümün o korkunç yüzüne tanık olmuyor sevgili kardeşler. Hanok için diyor ki ortadan kayboldu. Şimdi belki hemen diyebilirsin ya ne olacak canım? Günümüzde de birçokları kaybolup gidiyor. Kaybolanlar çok. Ama buradaki olay farklı sevgili kardeşler. Hanok öyle kaybolup gitmedi. Hanok kaybolup gitmedi. Tanrı bu kişiyi yanına aldığı için ortadan kayboldu. Demek ki Hanok için mezara gerek yoktu. Hanok için kefen bezlerine ihtiyaç yoktu sevgili kardeşler. Ve bu kişi yaşamının son 300 yılını Tanrı'yla birlikte iç içe dopdolu bir şekilde Tanrı'ya adadı ve onunla birlikte zevk alarak Tanrı'yla birlikte ne yaptı? Yaşadı. Ve Tanrı ne yaptı? Hanok itaat etti. Sadık bir şekilde Tanrı'ya bağlı bir yaşam yaşadı, sürdürdü. Ve sonunda ne yaptı Tanrı onu? Tanrı onu ödüllendirdi değil mi? Neyle ödüllendirdi? Yanına almakla. Tanrı Hanok'u yanına almakla onu ne yapmış oldu? Ödüllendirmiş oldu. Ölüm onun için geçerli olmadı. Şimdi yeni antlaşma kesimine baktığımız zaman Hanok ile ilgili bir söz vardır ki bu söz ilginç olan İbraniler 11. bölüm imanla ilgili bir bölümdür. İbraniler 11. bölümde Hanok ile ilgili şöyle okuyoruz 5 ve 6. ayetlerde. İbraniler 11 ayet 5 ve 6'da iman sayesinde diyor Hanok ölümü tatmasın diye yukarı alındı ve kimse onu bulamadı diyor. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Çok ilginç değil mi? İman olmadan diyor Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Demek ki Hanok iman etti ve imanı nasıl gösterdi? Tanrı ile birlikte yürüyerek. Hanok iman etti, doğrudur. Biz de iman ettik. Biz de imanlıyız. Hanok'tan bir farkımız var mı? Yok. Biz de Hanok gibi, biz de iman eden kişiler arasındayız. Ama Hanok ne yaptı? Bu imanın sonucu olarak Tanrı'yla yürüyüşünü devam ettirdi. Tanrı'yla olan birlikteliğini devam ettirdi. Yani imanını Tanrı'yla birlikte yürüyerek göstermiş oldu yaşadığı bölgede, bulunduğu ortamda. Daha sonra da ne oldu? Sonsuzluğa adım attı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanık edildi. Şimdi Hanok Tanrı'yı hoşnut eden biri olarak tanıklık ediliyor. Şimdi bu ne demektir? Bize burada ne anlatılıyor? Bize burada ne açıklanıyor? Burada ne görüyoruz? Hanok iman etti. İmanını Tanrı ile birlikte yürüyerek gösterdi. Ve bu durum ne yaptı? Tanrı'yı hoşnut etti. Bu çok güzel bir ifade. Bu çok önemli bir ifade. Bu ne demektir? Burada ne söyleyebiliriz? Çok yürek doluluğuyla ne söyleyebiliriz? İman hayatı Tanrı'yı daima hoşnut eder. Çok önemli bir şey. Eğer iman ettim diyorsan, evet ben Rabbin çocuğuyum diyorsan, ben Rab'le yürümeye karar verdim diyorsan, o zaman senin bu imanın Tanrı'ya sevinç vermedi. Yaşadığın ortamda insanlar senin hakkında şunu diyebilmeli. Bülent farklı. Recep farklı. Recep'te bir özellik var. Vakkas'ta bir özellik var. O zaman kendime şunu sorma ihtiyacı duydum. Açık bir dille ifade etmek istiyorum. Acaba benim iman hayatım, Recep'in iman hayatı Tanrı'yı hoşnut ediyor mu? Bunu soralım kendimize. Yani arada bir sorun bunu. İman ettik. Sonsuz yaşamımız kesin. Onda şüphe yok. Tanrı bize armağan olaraktan verdi onu. Verilen armağan geri alınmaz. Bunda şüphe yok. Ama şunu sorma gereği var. Benim hayatım, içinde yaşadığım bu yer yuvarlağında Tanrı'yı hoşnut ediyor mu? Lütfen herkes bunu ciddi bir şekilde kendine sormak zorunda. Ben kendime son zamanlarda sık sık soruyorum. Ya Rab, benim yaşadığım hayat, benim sözlerim, benim tutum ve davranışlarım, benim yaşam biçimim sana gerçekten yücelik getiriyor mu? Sana zevk veriyor mu? Sen benim hayatımdan tat alıyor musun? Yoksa ah evladım, ah ah, biraz daha kendini toparlasana. Niye toparlamıyorsun? Kendine gel mi? Diye Rab seni uyarıyor hayatında sevgili kardeşler. Hanok tam 300 yıl Tanrı ile birlikte yürümeyi başardı. Şimdi her zaman burada arada bir yere geldiğinde söylemişimdir. Biriyle yürüdüğünüz zaman ne demektir? Bir çeşit paylaşma, aynı şeylerden hoşlanma söz konusu olur. Yani eğer ben birisiyle yan yana yürüyorsam, eğer birlikte bir şekilde yürüyüş yapıyorsam onunla olan ilişkim benim çok iyi olması lazım. Yani bir birliktelik olması lazım. İyi bir ilişki olması lazım ki bu gerçekleşsin. Bu yürümek sözüne baktığımızda İbranice'de halak diye bir söz geçiyor. Anlamı şu demek: şaşmadan, sallanmadan, değişiklik göstermeden sürekli yürümek anlamında. Yani başkasını hoşnut etmek amacıyla, başkasını hoşnut etmek için onun isteği doğrultusunda yürümektir. Şimdi Amos peygamber, Amos 3. bölümde bize çok net bir şekilde açıklanıyor. Amos 3.3'te diyor ki, iki kişi anlaşmadan birlikte yürüyebilir mi diyor. İki kişi antlaşmadan birlikte yürüyebilir mi? İki kişi birlikte yürüyebilir mi? Tabii ki yürüyebilir. Bugün hava güzeldi, bugün yine gördüm. Birçok yürüyüş yapan çiftler vardı. Ben telaş içerisinde buraya gelmeye çalışırken hakikaten havanın güzelliğinden dolayı herhalde insanların hepsi sokağa dökülmüşler. Havanın güzelliğinden dolayı yürüyüş yapıyorlardı. Tabii birlikte yürümek mümkün. İki kişi bir arada yürümesi mümkün. Ama aralarında bir bütünlük varsa bu mümkün. Ben bir keresinde görmüştüm. Karı kocaydı ya da sevgililerdi, bilmiyorum. Onlar yürüyüş yapıyorlardı. Epey böyle benim önümde. Ben de yürüyüş yaparım bazen. Fazla oturduğum zaman kompüterin başında. Ve onu bir süre gördüm. Böyle bir yüz yüze döndüler. Birazcık konuştular. Daha sonra kadın bıraktı. Ters tarafa, adam da aynı istikamete doğru yürümeyi sürdürdü. Demek ki
anlaşamadım.
O evet. İşte nokta burada. Demek ki onlar anlaştığı sürece birlikte yürüyebildiler. Ama araya bir anlaşmazlık girdikten sonra ne oldu? O birliktelik, o beraberlik bozuldu. Orada bitti. Artık birlikte yürümüyorlardı. Çünkü dediğin gibi Vakkas abi, aralarında anlaşmazlık vardı. Demek ki yaşanan her sonucun mutlaka bir nedeni var. Yani mutlaka bir nedeni var. Yaşamlarımızda da bereket görüyorsak bunun bir nedeni var sevgili kardeşler. Eğer hayatımızda bereket yoksa, eğer hayatımızda bir bereket göremiyorsak bunun da bir nedeni var. Yani nedensiz bir sonuç mümkün değil. Sonuca baktığımız zaman, sonuca neden sorusunu sorduğumuzda sonuç bize onun nedenini aslında çok güzel bir şekilde açıklıyor. Kutsal kitapta Tesniye kitabında, Tesniye yasanın tekrarı ya da yeni tercüme olaraktan, orada 5. bölümde bir ayet var, 32. ayet 5.32'de. Tanrınız diyor, Rabbin size buyurduklarını uymaya özen gösterin diyor. Onlardan sağa sola sapmayın. Bu nedenden dolayı, bu ayete dayalı olaraktan Galatyalılar 5. bölümde de 25. ayette de bu gerçek çok güzel bir şekilde vurgulanıyor. Ruh sayesinde yaşıyorsak, yani eğer bize ruh öncülük ediyorsa, eğer ruh bizi yönlendiriyorsa, eğer ruhun yönetimi altındaysak Galatyalılar 5.25'e göre, o zaman diyor ruhun izinde yürüyelim. Eğer Rabbe aitsek Rabbin isteği doğrultusunda yaşamayı sürdürelim. Onun için Yunancasına baktığında orada diyor ki stoikeo diye bir söz kullanılıyor. Onun tam karşılığı sırayı bozmadan, sırada kalarak yürümek demek. Yani bir belirlenen bir çizgi var. O çizgide kalaraktan hiç şaşmadan tek bir çizgide yürümek anlamında sevgili kardeşler. Hanok'un Tanrı ile olan yürüyüşü, Tanrı'yı o kadar çok hoşnut etti ki Hanok o ölümün o korkunç yüzünü görmesin, tatmasın diye Tanrı onu yanına aldı sevgili kardeşler. O kadar demek ki hakikaten Tanrı'yı ihya etti. Tanrı'yı mutlaka çok mutlu etti. Tanrı'ya mutlaka büyük bir sevinç getirdi Hanok'un yaşam biçimi sevgili kardeşler. Şimdi bu alındı sözüne de bakmak istiyorum. Bu alındı sözüne baktığımız zaman orada lapah diye bir söz kullanılıyor. Onun da anlamı karşıdan karşıya geçirmek anlamında. Şimdi düşünün, bir nehir var ya da bir çay akıyor ve hiç ayağın ıslanmadan karşı tarafa geçiyorsun. Hiç ayağın ıslanmadan derenin ya da çayın öbür tarafına geçiyorsun. Yani Rab ne yapmış oldu? Hanok'u hiç o ölüm, o ölümün o korkunç yüzünü hiç bulaşmadan, ayağı hiç ıslanmadan onu aldı, öbür tarafa geçirdi. Aldı, yanına alaraktan öbür tarafa geçirmiş oldu. Ve ilginç olan bir şey daha burada ilgimi çekmişti. Ne zaman Hanok Tanrı'ya yürümeye başladı? Okuduğumuz ayetlere göre ne zaman Tanrı'ya yürümeye başladı? Oğlu Metuşalah doğduktan sonra, değil mi? Ama ondan önce bir 65 yıllık bir yaşamı var. Yani o 65 yıllık yaşamdan bir şey söz edilmiyor. Ama son 300 yılından söz ediyor. Yani 300 yılını Tanrı'yla birlikte yürüdü. Metuşalah dünyaya geldikten sonra bunu gerçekleştiriyor. Şimdi insan tabii ki soruyor, acaba neden, yani Metuşalah dünyaya geldikten sonra ona özel bir şey mi konuştu? Acaba oğlunun dünyaya gelmesi sonucunda Hanok bir şey mi fark etti? Oğlunun doğumunda bir şey mi gördü ki onu Tanrı'ya yöneltti? Yani buna yanıt kutsal kitapta verilmiyor. Ama ben şunu düşünüyorum sevgili kardeşler. Kesinlikle o dönemde kutsal kitapta okuyoruz, İnsanlar sapmış durumdaydılar. Yani insanlık artık çok kötü durumdaydı. Ortam çok kötüydü. Her şey berbat bir durumdaydı. Şimdi herhalde şunu düşünmüş olabilir, bir varsayım sadece. Şunu düşünmüş olabilir. Ya bu bozuk dünyada, bu içinde yaşadığımız berbat dünyada bu doğan çocuğumu nasıl iyi bir şekilde yetiştirebilirim? Nasıl ona güzel bir şekilde yön verebilirim, onu eğitebilirim diye belki düşündü ve çareyi Hanok nerede buldu? Tanrı'ya bağlanmakta buldu belki. Yani oğlundan dolayı belki Hanok Tanrı'ya bağlanmak zorunda kaldı. Acaba biz, birçoğumuzun çocukları var değil mi? Çocuklarımız var. Bizler de aynı şekilde sevgili kardeşler, anne baba olma sorumluluğu bizleri daha çok Tanrı'ya yaklaşmamızı sağlıyor mu? Yani şunu düşünebiliyor muyuz? Ya benim 3 tane yavrum var. Kiminin 1 tane, kiminin 2 tane, kiminin 5 tane. Değil mi? Yavrusu var. Hiç oturup düşünebiliyor muyuz? Ya acaba gerçekten bunları Tanrı'nın istemi doğrultusunda eğitebiliyor muyum? Tanrı'nın istemi doğrultusunda onlara yön verebiliyor muyum? İçinde bulunduğumuz bu bozuk düzen içerisinde. Değerli kardeşler, nasıl ki Metuşalah'ın dünyaya gelişi Hanok'u Tanrı'ya yönelttiyse, bence var ya, bizim de çocuklarımızın olması bizi Tanrı'ya daha çok yaklaştırması lazım. Yani Tanrı'nın istemi doğrultusunda onları yetiştirebilmek için bizler Tanrı'ya daha yakın yürümemiz lazım. Tanrı'ya daha yakın olmamız lazım ki onlara istenilen desteği verebilelim. Hoş geldin Murat. Gereken desteği sağlayabilelim, verebilelim sevgili kardeşler. Şimdi bu değişime bağlı olarak birkaç örnek vermek istiyorum kutsal kitapta. Şimdi kutsal kitabın şeyine baktığımız zaman, tarihine baktığımızda Bir bebek dünyaya geliyor. Bir bebeğin dünyaya gelişiyle çok önemli bir şey değişiyor. Bakıyorsun bir başkası dünyaya geliyor. O kişinin dünyaya gelmesiyle bambaşka bir şey değişiyor. Ve bunun en güzel örneklerini Musa'nın yaşamında net bir şekilde görüyoruz. Biliyorsunuz İsrail halkı köle bir halktı değil mi? Mısır'a köleydi. Onları Mısır'dan çıkaran kimdi? Kölelikten kurtaran kimdi? Musa'ydı. Demek ki Musa'nın dünyaya gelişi İsrail halkının Mısır'ın köleliğinden kurtulmasını sağladı. Yani o bebeğin, Musa da bir bebek olarak dünyaya geldi. Onun gelişi onlara özgürlük getirdi. Bir başka örnek verebiliriz. Tanrı'yı dinleyen anlamına gelen Samuel örneği. Peygamberliğin söndüğü dönemde, peygamberliğin en az olduğu dönemde bu Tanrı'yı dinleyen anlamına gelen Samuel dünyaya geldi ve ne yaptı? Halkı tekrar Tanrı'nın sözüne dönmeyi sağladı. Samuel'in dünyaya gelmesiyle sevgili kardeşler. Yani İsrail halkını tekrar Tanrı'ya yöneltmiş oldu. Davut da bir başka örnek. Kral Saul'un önderliğinde krallık dağılıp bozulmaktayken tam zamanında Davut dünyaya geliyor ve onun önderliğinde halk önemli bir krala kavuşmuş oluyor. Hamdolsun iblisin bütün ataklarına rağmen, saldırılarına rağmen sevgili kardeşler, Tanrı sözünde sadık bir şekilde bize hizmet etmeye devam ediyor. Değil mi? Bugün okuduk. Tekrar Yuhanna 13. bölümden anımsadık. İsa hizmet etmeye, edinmeye değil ama etmeye, hizmet etmeye geldi. Bunun en güzel örneği beline o şeyi sarması, havluyu omuzuna atması hizmetçinin bir simgesiydi. Hizmetçiler kullanıyordu bunu. Hizmetçinin simgesiydi. İsa bize hizmet etmeye geldi sevgili kardeşler. Bizim de herhalde bir nedenimiz olsun. Rab bana hizmet ettiyse ben de onu seven, onun ardından gitmeye çalışan kardeşim için hizmet etmem gerekiyor. O aşkla sarılmam gerekiyor sevgili kardeşler. Dua edelim ki sevgili kardeşler, Rabbimiz bize bu gibi olayları kullanıp bizi kendisine daha çok yaklaştırsın. Bazen hayatımıza Tanrı o kadar ilginç olayları kullanıyor ki o olaylar bizi, o ilginç olaylar bizi Tanrı'ya daha çok yakınlaştırıyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılar bizi Tanrı'ya daha çok yakınlaştırıyor. Aldığımız belki sevinç bizi Tanrı'ya daha çok yaklaştırıyor. Yaşadığımız bütün olaylar ne olursa olsun, olumlu ya da olumsuz, bütün olaylar bizi ne yapması lazım? Tanrı'ya daha çok yaklaştırması lazım. Bizi Tanrı'ya daha çok kenetlemesi gerekiyor sevgili kardeşler. Metuşalah'ın yaşamı kaç yıl sürdü? Bakas abi. 900 kaç yıl sürdü? 969 yıl. Dile kolay değil mi? Şimdi niye bu kadar uzun yaşadı Metuşalah? Metuşalah niye bu kadar uzun yaşadı? Bunun da yanıtı bize direkt verilmiyor. Metuşalah 969 yıl yaşadı. Çünkü bundan dolayı demiyor. Bir açıklama yok. Neden yaşadı? Ben öyle düşünüyorum. Fikir olaraktan diyorum ki Tanrı o sadık olmayan insana ne kadar çok katlandığını gösteriyor. 969 yıl Metuşalah'ın kahrını çekti Tanrı. Burada onu görüyorum ben. Yani Tanrı sabırla bizim kahrımızı çekiyor ya. Biz başka şeylerle ilgileniyoruz. Başka şeylerin ardından gidiyoruz. Ama Tanrı bizimle ilgilenmeyi bırakmıyor. Biz bazen Tanrı'yla ilgilenmeyi bırakıyoruz değil mi? Biz başka işler daha ağır basıyor değil mi Bakkas abi? Daha çok ağır basıyor. O işlere yöneliyoruz. Daha o işlere önem ve değer veriyoruz. Ve Tanrı'yla ilgilenemiyoruz. Ama Tanrı bizimle ilgilenmeye devam ediyor. Tanrı hatunla ilgileniyor. Yıllardır hatunu taşıyor. Tanrı yıllardır Recep'i taşıyor. Tanrı yıllardır bütün itaatsizliğine rağmen havayı taşıyor. Evet. Recep'in bütün itaatsizliğine rağmen Tanrı Recep'i taşıyor. Yani eğer benim davrandığım gibi Tanrı davransaydı var ya beni 10.000 kez yere vururdu. Ama Recep gibi davranmıyor Tanrı. İtaatsizliğimize rağmen Rabb yine sabırla bize bakıyor, bizimle ilgileniyor. Ben bu Tanrı'ya niye hizmet etmeyeyim Vakkas abi, değil mi? Ben bu Tanrı'nın ardından niye gitmeyeyim? Ben kendimi bu Tanrı'ya niye adamayayım, teslim etmeyeyim sevgili kardeşler? Size sormak istiyorum. Tanrı Metuşalah'ın o 969 yıllık hayatında onunla ilgilendirmeyi sabırla sürdürdü. Evet. Onun için Petrus'ta hep sık sık okuyoruz ya. 3. bölüm 9. ayette diyor ki Rab vaadinde gecikmez ama sizlere karşı sabır ediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin diyor günahtan dönmesini özlemle bekliyor. Tanrı özlemle bekliyor. Her insan, her can kurtulsun. Kurtulanlar Tanrı ile beraber yürüyerek yaşasın ve kurtulmayanlar da kurtulsun diye Tanrı sabırla bekliyor. Evet. Rab beklemeye devam ediyor. Ne kadar daha Tanrı bekleyecek? Bunu bilmiyoruz. İsa ne zaman gelecek? Bunu bilmiyoruz. Ama yaşanan olaylar bize en azından uzun olmadığını gösteriyor. Belki bir gün sonra, belki 3 ay sonra değil, bilemeyiz. Ama yakın bir zamanda bence Rab gelecektir. Bunu gerçekten yüreğimizin en önemli noktasına koyalım. Bakın, hep burada örnek verdim size. Tanrı, değil mi, Nuh aracılığıyla tüm insanlara konuştu. 120 yıl boyunca. Dile kolay ya, az mı 120 yıl? 120 yıl konuştu. Ama o gemiye giren 8 kişiydi. Demek ki sayı bu kadar az olacak. Yani biz Rabbin önüne çıktığımız zaman, bugün şimdi kafadan atıyorum, 6 milyar ölenlerle beraber 12 milyar nüfus vardıysa, ben 12 milyarı Rabbin önünde görmeyeceğiz. Yani kurtulanların sayısı dünya nüfusundan az olacak sevgili kardeşler. Bunu anlamamız, görmemiz lazım. Onun için biz Sami'nin yaptığı gibi ya da Vakkas abi bazen gidiyor, gittiği yerlerde paylaşmaya çalışıyor. Her birimiz insanlara paylaşmaya devam edeceğiz. Hatun da bazen Elif'e paylaşıyor, değil mi? Elif olsun ya da diğer o yandaki komşu olsun, bazen paylaşıyor. Buradaki önem nedir? Biz insanları Rabbe kazanmaya çalışacağız. İyi haberi götüren o ayaklara sahibiz. O ayakları kullanacağız sevgili kardeşler. Evet. Sona geliyoruz. Hanok ne yaptı? İman etti ve imanını Tanrı ile birlikte yürüyerek gösterdi. Hanok iman etti ve imanını Tanrı ile birlikte yürüyerekten gösterdi. Ve Tanrı da onu ne yaptı? Okuduğumuz gibi ödüllendirdi. Şimdi 1. Yuhanna mektubuna bakarsanız, 1. bölüme, 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 7. ayette diyor ki, o kim? Tanrı, İsa Mesih. O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Çok önemli bir ayet. O ışıkta olduğu gibi. Sayfayı bulan hemen söylesin. 1569'da. O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Demek ki şunu sorabiliriz kendimize, diyebiliriz. İnsan ya ışıktadır ya da karanlıktadır. Bir kişi aynı anda hem ışıkta hem karanlıkta olabilir mi? Mümkün değil, değil mi? İnsan ya karanlıktadır ya da ışıktadır. Ama insan karanlıkta ise anladığımız kadarıyla Tanrı ile olan paydaşlığı yok. Ölmüş demektir. Eğer bir kişi, iman eden bir kişi karanlıktaysa demek ki Tanrı ile olan paydaşlığı ölmüş demektir. Bu kadar Açık ve net sevgili kardeşler. Aynı şekilde bir odada nasıl ki ışık ve karanlık aynı anda bulunamazsa, aynı şekilde insanın yaşamında da aynı anda bulunması olanaksız. Ya Tanrı'dasın ya da karanlıktasın sevgili kardeşler. Bir bacak karanlıkta, bir bacak Rab'de olması mümkün değil. Hanok'un yaşamı her birimiz için örnek olsun mu? Aslında onun hayatı benim için örnek bir hayat. Beni çok düşündürdü bu konuyu düşünürken. Hanok'un hayatı her birimiz için örnek olsun sevgili kardeşler. Hanok ne yaptı? İman etti. Ama iman etmekle kalmadı. Ne yaptı? İmanının bir göstergesi olaraktan Tanrı'yla yürüdü. Sonra ne oldu? Evet, tanıklık etti. Tanrı'yla yürüdü. Ondan sonra ne oldu? Tanrı'nın yanına gitti. Demek ki önce iman gerekiyor. İman sonrası bir yürüyüş var. Yürüyüşün sonucunda Tanrı'yla birlikte sonsuz bir hayat var. Bu hepimizde, bütün canlılarda olsun. Eğer bir kişi gerçek anlamda kendini vermediyse vermek zorunda. Tanrı'ya iman etmek ve yürüyüş ve sonuçta onunla birlikte sonsuz yaşam sevgili kardeşler. Şimdi bazen diyoruz, hepimiz diyoruz ya çok zor. Rab'de yürümek zor. Zor mu Hatice? Rab'de yürümek zor mu? Zor değil mi? Bana, benim için çok zor Rab'de yürümek. Çünkü ben sık sık duyuyorum bunu. İlişki içerisinde olduğum insanlardan duyuyorum. Ya gerçekten Rab'de yürümek zor. Rab'le beraber olmak yani bazen çok zor geliyor. Bazen çok zorlanıyorum türünden açıklamalar yapanların sayıları az değil sevgili kardeşler. Onun için diyor Rab'dik değil mi? Ya anlıyorum ama biraz hayatımıza baktığımız zaman benim de zor dönemlerim oldu. Rab'be isyan ettiğim, Rab'be bakmakta güçlük çektiğim, yürüyüşte zorlandığım noktalar oldu. Hiç demedin mi Rab beni işitmiyor musun o ağlar içerisindeyken? Onu o zaman söyleyeceksin. Tabii. Yani sanki Rab uzaklarda, sanki Rab beni işitmiyor, sanki Rab benimle ilgilenmiyor. Bir isyan bayrağını çekiyoruz. Ben 5000 kez belki isyan bayrağını çektim. Sevgili kardeşler, 5000 kez isyan bayrağını çektim. Ama bu Hanok'un yaşamı beni çok teşvik ediyor. O dönemde bakarsanız 6. bölüme, Yaratılış 6. bölümün 5. ayetinde o kadar güzel söylüyor ki oranın o günün durumunu anlatıyor. Diyor ki 5. ayete, Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükteydi. Yani başka bir şey yoktu. İnsan o dönemde kötülükten başka bir şey yapmıyordu. Yani ortam çok zor bir ortamdı. Ortam çok kötü bir ortamdı. Ama ilginç olan şey, bütün kötülüğe rağmen, bütün olumsuzluğa rağmen Hanok başardı. Hanok başardı. Tanrı'yla birlikte yürümeyi o sakat ortamda, o bozuk ortamda bile başardı. O zaman şunu diyebiliriz. Mümkün. Bu sakat ortamda, bu bozuk dünyamızda Tanrı'yla birlikte yaşam devam ettiği sürece yürümek mümkün sevgili kardeşler. Yürüyebiliriz. Bu yürüyüşü gerçekleştirmek mümkün. Bize burada aslında vurgulanan asıl önemli gerçek bu. Mümkün mü? Mümkün. Eğer Hanok başardıysa biz de bunu başarabiliriz. Evet. Filipiler 2:15'te şöyle diyor. Bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya aydınlık veren yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun. Bakın, Hanok döneminde de durum o kadar iyi değildi. Bu içinde bulunduğumuz dönemde de durumlar o kadar iyi değil. Yaşam o kadar güzel değil. Daha da zorlaşıyor, daha da kötüye gidiyor insanlık alemi. Ve diyor ki Tanrı sözü bizi uyarıyor. Bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya aydınlık veren yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun. Demek ki sevgili kardeşler, yıldızlar ne yapıyor? Yıldızların görevi ne? Geceyi aydınlatıyor değil mi? Yıldızların kendisinde ışık var mı? Yok. Güneşten aldıkları ışığı gece ay gibi onlar da yansıtıyorlar. Dünyamızı, o karanlık dünyayı, o geceyi, karanlığı ne yapıyorlar? Aydınlatıyorlar. Aynı şekilde sevgili kardeşler, bizler de geceyi aydınlatan yıldızlar gibi hayatımızın her alanında Rabbimizi yansıtmalı ve o karanlık yüreklere ışık olmaya devam etmeli ve böyle bir hayatı sürdürmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Işığımız parlıyor mu insanların önünde? Yani bana baktığın zaman görebiliyor musun? Rabbi bende görebiliyor musunuz? Ben size baktığım zaman Rabbi sizde görebiliyor muyum? Hadi bırakalım beni, seni de. Senin yan komşun sana baktığı zaman sende Rabbi görebiliyor mu? Bir yıldız gibi Rabbi yansıtabiliyor muyuz? Rab diyor kendisi, dünyanın tuzu ve ışığı sizsiniz diyor. Öyle parlayın ki sizi görenler Tanrı'ya yücelik ve övgü getirsinler sevgili kardeşler. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum ve noktalamak istiyorum burada. Günler ne kadar karanlık, gelişmeler ne kadar iç açıcı olmasa da Rabbimizin görkemle tekrar gelecek olması bizleri yüreklendirmeli ve ona daha çok bağlanmamızı sağlamalı sevgili kardeşler. Evet, ne kadar kötülük olsa, ne kadar çirkinlik de olsa Rabbin gelecek olması bizi umutlandırsın, bizi sevindirsin ve Rabbe daha çok bağlanmamızı sağlasın. Sağlıyor mu? Bunu da soralım kendimize. Sağlıyor mu sevgili kardeşler? Rabbimiz artık kurban olan kuzu olaraktan gelmeyecek yeryüzüne. Krallar kral olaraktan, aslan gibi gelecek. Aslan olarak yeryüzüne gelecek ve iman edenleri alıp götürecek. İman etmeyenler de o ölüm yargısını almış olacaklar sevgili kardeşler. Onun için dua edelim. Yüreklerimizi Rabbin önüne açalım. Eğer hayatımızda karanlık noktalar varsa, hayatımızda karanlık alanlar varsa onu Rabbin ışığına getirelim. Rab aydınlatsın bizleri. Eğer hayatımda bir günah varsa ya da hayatımda üstesinden gelemediğim, başaramadığım bir yanlışlık varsa Rabbin önüne onu da getirelim sevgili kardeşler. Rab bizi aydınlatmak istiyor. Rab bize şifa vermek istiyor. Rab bizi kendi yüceliği için kullanmak istiyor. Hazır mıyız buna?